Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bugünkü konuğu uzman nörolog doktor Gülten Özdemir hanımefendi. Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ben Gülten Özdemir, nöroloji uzmanıyım. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp fakültesi eğitimimi tamamladım. Evet. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji ihtisasını yaptım. Ardından Cerrahpaşa ve Çapa'da demenizan hastalıkları üzerine eğitimimi tamamladım. Yani multiple skleroz hastalığı. Yaklaşık 5 yılda özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım.
İlgi alanlarınız Parkinson?
Asistanlık yıllarından itibaren demenizan hastalıklar, yani multiple skleroz hastalığı. Evet. Arkasından Parkinson ve diğer hareket bozuklukları, uyku hastalıkları, Alzheimer, beyin damar hastalıkları, baş ağrısı, migren diye devam edebiliriz.
Evet.
Baş ağrısı en sık görülen belirtilerden bir tanesidir.
Evet,
tıpta.
Toplumda.
Hatta hekime, en sık herhalde, yani değil mi? Baş ağrısı herkeste olabilen bir şey.
Hekime başvuru, poliklinik başvurularında en fazla yakınma baş ağrısı yakınmalarıdır. Sadece nöroloji uzmanına değil, diğer branşlara da. Bir dahili uzmanının veya diğer branşlardaki arkadaşlarının karşılaştığı en sık yakınma yine baş ağrısı.
Tabii baş ağrısı deyince hemen migren akla geliyor.
Evet.
Çünkü migren, siz de daha iyi bilirsiniz tabii, migren çok sık görülen bir rahatsızlık. Ama isminden çekiniyor biraz insanlar, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. İsterseniz o konudan bahsedelim önce.
Migren toplumda çok sık görülüyor. Çok sık görülen bir hastalık. Her 4 kadından birinin, yani bu demektir ki kadınlarda görülme sıklığı %25. Her 11 erkekten birinin migren baş ağrısı var. Ama bilinmiyor tabii ki, insanlar arasında baş ağrılarının migren baş ağrısı olduğu bilinmiyor. Bunun karakterlerinin sorgulanması lazım. Bir de insanlar migren tanısının nasıl konulduğu konusunda tam kafalarındaki şablon oluşmuş değil. Bir görüntüleme, MR bulgusu veya tomografi bulgusuyla migren tanısı konulduğunu düşünüyor ve zannediyorlar. Migren tanısı sadece muayene ve hastanın hekime aktaracağı şikayetler, yani anamnezle konuluyor. Burada görüntüleme sadece dışlayıcı bir yardımcı tanı yöntemi. Tanı koydurucu bir özelliği yok.
Bazen migren rahatsızlıkları sinüzitle de çok karıştırılabiliyor.
Evet, evet.
Bunun ayrımı da MR...
Pek çok migrenli zaten ben sinüzitim var diyorlar. Evet. Yani yıllarca süren bir sinüzit, 30 yıllık bir sinüzit nasıl oluyorsa. Hani kronik sinüzit olabilir ama kronik sinüzitin bir özelliği vardır. Evet, akut, yeni gelişmiş olan bir sinüzit baş ağrısı yapar. Baş ağrısının nedenidir. Bütün kulak burun boğazları söylerler. Kronik sinüzit baş ağrısı nedeni değildir. Kronik sinüzitiniz varsa ve uzun dönemden beri başınız ağrıyorsa, ağrınızın nedeni kronik sinüzit değildir. Siz migrenli olabilirsiniz.
Evet. Peki belirtilerinden kısaca bahsedelim. Yani ne zaman, kişi ne zaman doktora gitmesi gerekir? Her baş ağrında doktora gidilmez tabii, yani öyle bir şey yok. Ama ne zaman, hangi tip baş ağrıları insanı mutlaka bir hekime götürmesi lazım?
Baş ağrılarının karakterlerini sorgularken benim hastalardan istediğim şey, yani komşularına, Ayşe'ye, Fatma'ya bakarak işte onun baş ağrısı böyle, ona migren demişler, benimki öyle değil, ben migren hastası olamam, başka bir şeyim var benim diye düşünmemeleri gerekiyor. Çünkü her hastanın migren baş ağrısı şahsına münhasırdır. Herkesin kendine ait özellikleri vardır ama 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Enseden gelen veya yarım gelen zonklayıcı baş ağrısı önce yarım başlar. Enseden veya yarım kulak tarafından, göz tarafından. Yarım kalabilir, karşı tarafa da geçebilir, iki yanlı da olabilir. Zonklayıcı karakterdedir. Ama hafif, orta, ağır şiddette diye ayırabiliriz. Hafif şiddetteki migren krizlerinde kişi idare eder, işini gücünü yapar, işlevselliği bozulmaz. Orta şiddette öyle, ağrı eşiği yüksekse orta şiddette idare eder ama çok şiddetliyse artık hasta yatağa düşer, işini yapamaz, işe gelemez, aksatır, mutlaka acil servislere başvurur. Ne dedik? İki taraflı, zonklayıcı, baş ağrısı olduğunda bulantı da eklenebilir ama şart değil kusmanın olması. Bazıları migren krizlerinde mutlaka kusmayla sonuçlanır ama bazılarının sadece bulantısı olur. Bazılarına ne bulantısı ne kusması olmaz. Ses, ışık, gürültü kişiyi mutlaka rahatsız eder. Ses duymak istemez, televizyona tahammül edemez, çocuk seslerine tahammül edemez. Uyumak, dinlenmek çok iyi gelir. Karanlık, loş, serin bir ortam çok iyi gelir. Yani baş ağrısı olan kişi ağrı kesici almadan uyuyup dinlenerek kalktığında baş ağrısı kesiliyorsa, yani baş ağrım dinlendim, uyudum ve kesildi diyebiliyorsa migren olma olasılığı çok yüksektir.
Evet.
Bu migren tiplerinden biri olan küme tipi baş ağrıları, onları çok duyuyoruz genelde. Yani daha doğrusu migren rahatsızlıkları olanlar daha iyi biliyorlardır. Onun farkı nedir diğer migrenden?
Güzel bir şey sordunuz. Biz baş ağrılarını birincil, ikincil baş ağrıları diye ayırıyoruz. Evet. Yani hani tıpta primer, sekonder diye. Birincil baş ağrılarının içerisinde migren de giriyor. Ondan bahsedeceğim şimdi. İkincil baş ağrıları altında bir başka neden olan baş ağrılarıdır. Baş ağrıyan her 100 kişinin 20'sinin baş ağrısının nedeni ikincil nedenlerdir. Nedir bunlar? İşte tabii yeni başlayacak, evet, birdenbire olacak. Herhangi bir beyin damar tıkanıklığı, beyinde bir tümör, kitle, uğur, baloncuk dediğimiz hastalık, damar genişlemesi, menenjit, sinüzit bile, evet, ikinci baş ağrılarına girer. Birinci baş ağrılarını kısaca 3 gruba ayırabiliriz. Migren baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı. Aynı insanda, aynı kişide birincil tipi baş ağrısı olan insanda zaman zaman gerilim tipi baş ağrısı, zaman zaman migren tipi baş ağrısı, zaman zaman da küme şeklinde baş ağrısı olabilir. Kümenin çok tipik özellikleri vardır. Bir kere migren baş ağrısı kesinlikle en az mutlaka 4 saat sürmelidir. 4 saatin altında ilaç almadan 4 saatin altında geçen bir baş ağrısı yetişkinlerde migren baş ağrısı değildir. Evet. Çocuklarda daha kısa sürer. 1 saat kadar sürer çocuklarda ama yetişkinlerde en az 4 saat sürmelidir. Küme tipinin özelliği ise 1 saati geçmez. Ortalama yarım saat, 45 dakika kadar süren, migrenden çok daha şiddetli, çok daha gürültülü, zonklayıcı, işte saplanır gibi veya başı çıkacakmış gibi yarım baş ağrısı olur. Kümede yarım baş ağrısı ısrarcıdır, migrende ısrarcı değildir. Yani migren baş ağrısı yarım başlarsa işte bugün sağdan başlar, 2 gün sonra sol tarafını ağrır ama küme ısrarla hep aynı tarafta baş ağrısı, evet, neden olur. Hep sağdan gelen, zonklayıcı, işte 1 saati aşmayan baş ağrılar olur. Kümenin de kendi içlerinde grupları var. İşte saniyeler içerisinde süren baş ağrıları var. Yani saniye içerisinde geliyor, başına bir balyoz yemiş gibi oluyorsun. Arka arkaya tekrarlıyor. Bir saniye sürdüğü için, 2 saniye sürdüğü için ilaç almaya gerek yok. Çünkü kendiliğinden zaten geçiyor ama önemli olan tarafı tekrarlaması. Arka arkaya tekrarlıyor. Yani kişi başıma bir şey yemişim gibi hissediyorum. Sanki biri elinde balyozla kafama vuruyor veya çiviyle oyuluyor gibi tarif ederler. Güzel anlatırlar hastalar. İşte sank dediğimiz daha saniyeler süren baş ağrısı. Bir de hemikraniya, kontinuya dediğimiz, yine bunlar da kümenin alt grupları oluyor. Küme, evet, baş ağrısının alt grupları oluyor. O zaman kümeyi kısaca, evet, özetleyebiliriz. Küme daha çok migrene göre erkeklerde daha fazla görülüyor. Baş ağrısının karakteri 1 saati geçmiyor. 1 saatten daha kısa sürüyor. Çok daha gürültülü ve çok daha ağrılı oluyor. Ve mutlaka aynı taraf yarım baş ağrısına neden oluyor.
Zaten güçlü bir ağrı olduğu için 1 saatten fazla sürse daha tehlikeli bir durum oluşabiliyor mu?
Ya tehlikeli bir durum ama dayanılır gibi değil, evet, tabii ki. Mutlaka acile geliyor hastalar ve, evet, çok da hani hem hekimi hem de kişinin kendisini korkutuyor. Küme baş, evet, ağrısı çekenler mutlaka ikincil baş ağrısı var mı bunun altında diye, evet, ciddiyetle etiyolojik bir şekilde araştırmaları gerekiyor.
Migrenden kaçınmak için ne gibi önlemler alınabilir migren baş ağrılarından? Hayat tarzı açısından soruyorum.
Bir kere kişinin migren olup olmadığını kesin saptaması gerekiyor. Yani baş ağrılarını saptaması gerekiyor, tanıması gerekiyor, bilmesi gerekiyor, kendisini tanıması gerekiyor. Ve ağrılarıyla barışık olması gerekiyor. Migrenlilerin A tipi kişilik yapısı vardır. A tipi kişilik yapısı mükemmelliyetçi insanlardır. Her şey hayatlarında düzgün, istedikleri gibi, hayat kendi ellerinde ve kontrollerinde olsun isterler. Olmadıklarını bilirler ama yine de isterler bunu. İstedikleri yolunda gitmezse, biraz yolundan şaşarsa, bir de işlerini zaten kendilerine mükemmel yaparlar. etrafında da bu aynı hassasiyeti görmezlerse migrenlerin böyle sağdan sağdan, soldan soldan baş ağrıları gelir. Baş ağrıların olduğu gün işlerini yapamayacak duruma gelirler ve baş ağrılarına odaklanırlar. Biraz o gün çalışmadıkları için işler birikir, eve giderler, işte ağrıları geçer, ertesi gün gelirler, bu defa iş ikiye katlamıştır. Tekrar bu işi bitirmenin stresiyle o gün bir daha başları ağrır. Yani biraz telkin ve terapi, biraz rahat olmaları gerekiyor. Çok fazla sıkmamaları gerekiyor kendilerini. Stresten uzak durmak lazım, tetikleyicilerden uzak durmak lazım. Migrenin tetikleyicileri nelerdir? İşte ilk başta söylediğimiz stres, açlık ciddi bir tetikleyicidir. Öğünleri atlamak özellikle, işte sabah kahvaltısını bir saat gecikirse migrenli veya öğlen yemeğini bir buçuk saat gecikirse acıktığını anlamaz ama baş ağrısı öğünü alması gerektiğinin en büyük uyarıcısıdır. Yorgunluk, uykusuzluk, dört tane büyük tetikleyici saydım. Stres, açlık, yorgunluk, uykusuzluk. Bunlara dikkat ederse %50-%60 ağrının kontrolünü kişi kendi eline alır. İlaçlara da çok fazla ihtiyaç duymaz.
Şimdi, yani hangileriyle alakalı olabilir? O nasıl ortaya çıkartılabilir?
Şimdi migren baş ağrılarını tetikleyen bunun mekanizması beyin sapında bir takım kimyasal maddelerin salgılanmasına neden oluyor yaşadığımız bu durumlar. Bunlardan birisi de histamin denen alerjik rahatsızlıklarda artan bir kimyasal madde. Yani alerjik komponenti olduğuna dair teoriler de var bazı migrenlerde. Bu tür migreni olan hastalarda bazı yiyeceklerin kendilerine dokunduğunu ve onlara maruz kaldıktan sonra başlarının ağrıdığını söylerler. Örneğin yumurta yedikten sonra en fazla çikolatayı duyuyoruz. Beyaz peynir, alkol kesinlikle. Özellikle kırmızı şarap ve greyfurt aldıktan sonra baş ağrısı krizleri olan migren hastaları var. İşte mandalina, greyfurt, sigara dumanına maruz kalmak, bunlar baş ağrısı krizlerine neden olur ama her migrenliğe yumurta dokunmuyor. Yani yumurta yedikten sonra baş ağrısı olmayan migren hastaları da var. Kişinin kendisinin bunları belirlemesi gerekiyor.
Evet.
Gerçi Oktur Hocam da bilirler, kendisi beyin cerrahı olduğu için migren hastaları uzun vadede beyinde bir tahribat bırakır mı? Bir herhangi bir şey olur mu? Ağrı az kalır mı?
Oktar Bey'le siz gelmeden konuştuk. Ben de 6 yaşından beri migren hastasıyım. Yani baş ağrılarıyla çok fazla mücadele etmeyip sürekli ağrıya maruz kalıyorsa kişi... bu durum gerçekleşebilir. Yani hani bu stres yönetimini kontrol altına almıyorsa, sık sık baş ağrısı krizi çekiyorsa, bunun için tedavi olmuyorsa, ağrıdığında habire ilaçlara yöneliyorsa, ilaçların tahribatı olabilir. Bir de migrenin bazı özel formları var. Komplikasyonlu migren, hemiplejik migren dediğimiz durumlar var.
Evet.
O durumda da eğer migrenli hasta yoğun bir şekilde sigara içiyorsa ve komplikasyonlu migren geçirirse, nedir bu komplikasyonlu migren? İşte bunlar aslında biraz migrenin özel gruplarıdır. Migrenin baş ağrısı gelmeden önce ağrı dönemi vardır. O ağrı döneminde işte beynin beslenmemesi, yani damarlarda bir daralma olur. Damarlardaki daralma, özellikle görme merkezinde daralma olur. Görme merkezi, görme ile ilgili bir takım ağrılar ortaya çıkar. İşte kesikli çizgiler görme, cisimlerin büyümesi, küçülmesi, üzerine doğru gelmesi veya aniden meydana gelen, bir saatin altında süren, yarım saati geçmeyen körlük, görmeme. Yani her iki göz birden kör oluyor, yarım saat sürüyor, yarım saat sonra görme açılıyor ve zonklayıcı baş ağrısı başlıyor. Bu komplikasyonlu migrene biz retinal migren diyoruz. Veya beslenemeyen bir alan karşı taraf vücut yarısında hemiplejiye neden oluyor. Sol kolun ve bacağının tutamaması. Evet. Sağ veya sol fark etmez. O da yaklaşık yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra, yani bir geçici iskemik atak gibi, yarım saat sonra düzeliyor. Düzelince bu defa baş ağrısı başlıyor. Yani ilk önce damarlarda bir büzüşme oluyor. O büzüşmeye bağlı olarak beslenmeyen beyinde alanlar oluyor. O alanlarla bir ağrı bulgusu çıkıyor. Sonra damarlar genişliyor. Çok genişliyor. Zonklayıcı baş ağrısına neden oluyor. Genişleyince bulgular düzeliyor. Komplikasyonlu migren yaşayan insanlar belli bir yaştan sonra, 50 yaşından sonra beyin damar hastalığı geçirmeye yatkın insanlardır. Biz bunlara aspirin öneriyoruz. Düzenli aspirin kullanmalarını.
Evet.
Sigaradan kesinlikle uzak durmalarını öneriyoruz.
Evet, o zaman biraz da tedavisinden bahsedelim isterseniz.
Evet.
Tedavide grup grup ilaçlar var. Önleyici ilaçlar var. Veya ağrı başladığında kesici ilaçlar var.
Her migrenli tedavi, profilaktik, yani ya koruyucu tedavi, işte profilaktik tedavi ya da atak tedavisi dediğimiz tedavilerimiz var. Her migrenlinin koruyucu tedavi olması gerekmiyor. Yani kişi ağrılarını biliyorsa, ağrıları çok şiddetli değilse, hafif veya orta derecede ise, kendi stres yönetimini kendisi ele aldı ve hayatı düzenliyse, en ufak bir ağrı kesici, örneğin hangi ağrı kesici onun ağrısını kesiyorsa, basit ağrı kesiciler, onunla devam edebilir.
Evet.
Küçük bir parasetamol veya antiinflamatuar bir ilaç, onu almasını öneriyoruz. Mideye dikkat etmek şartıyla. Ama ağrı sıklığı arttıysa ve şiddetlendiyse, artık günlük yaşamını etkiliyorsa, işlevselliğini bozuyorsa, işine gücüne engel oluyorsa, aile hayatını bozuyorsa mutlaka hekime başvurmalı ve koruyucu tedavi alması gerekiyor. Koruyucu tedavi de öyle çok uzun süren bir koruyucu tedavi değil. Ortalama 6 ay, 8 ay, 1 yıl sürdürdüğümüz koruyucu tedaviler var. Yani insanlar buna başlamak ve sürdürmek istemiyorlar ama bir sonu var. Epey de uzun süre yardımcı oluyor koruyucu tedavi.
Evet.
Kişiye göre ve kişinin ağrı karakterine göre karar veriyoruz biz hekimler, nöroloji uzmanları. Bazen depresyonda kullanılan ilaçları, bazen epilepsi sağır hastalarının kullandığı ilaçları, bazen de kalp hastalarının, tansiyon hastalarının kullandığı ilaçları koruyucu tedavi olarak seçebiliyoruz. Yanında da atakta kullanılması gereken ilaçları, yani çok şiddetli atakları varsa özellikle migrende kullanılan atak ilaçlarını da hastalara öneriyoruz. Kimler koruyucu tedaviye alınması gerekiyor? Eğer baş ağrılarınız haftada birden fazlaysa, haftada birden ve haftada en az 2-3 kere ağrı kesici almak zorundaysanız, yani ayda 4'ün üzerinde baş ağrınız varsa ve bu sizin iş gücü kaybınıza neden oluyorsa, en az işlerinden bir tanesi işe gitmemenize veya işteki veriminizde düşüklüğe neden oluyorsa veya ayda bir kere başınız ağrıyordur ama 3 gün sizi yatağa düşürüyorsa mutlaka hekime başvurun ve koruyucu tedavi olun diye öneriyoruz.
Evet. Baş ağrısı çok sık görülen bir belirti.
Evet.
Aynı zamanda beynin de damar hastalıkları en sık ölüm sebeplerinden.
Evet. Yani
kalp damar hastalıkları tabii bir numara ama birinci sırada kanserle birlikte, değil mi? Beyin damar hastalıkları, evet.
En sık görülen.
Ona da dikkat edilmesi gereken bir durum. Tabii önleyici çok hayat tarzında değişiklikler yapılması gerekiyor önlemek için, olmaması için. Ve belirtileri var. İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim.
Beyin damar hastalığı artık günümüzde ilerlemiş ülkeler ve gelişmiş ülkelerde yaş ilerledikçe, yani yaşama süresi uzadıkça görülme sıklığı artan hastalıklardan birisi nedir bunlar? İşte kalp damar hastalığı. Beyin damar hastalığı ve bizim diğer hastalıklarımız, örneğin Alzheimer hastalığı, o da ileri yaşta görülen hastalıklardan birisi. Ben bu durumda hastalarımıza şunu söylüyorum: koroner arterler, yani kalbi besleyen damarlarla beyni besleyen damarlar kardeş damarlardır, birbirine benzeyen kardeş damarlardır. Kalp damarlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, yani bir kalp doktoru kalp damarlarınızın çeşitli yerlerinde tıkanıklıklar olduğunu size söylüyorsa bir nöroloji uzmanına da başvurun.
Evet.
Onun kardeş damarları olan beyin damarlarında da tıkanıklıklar yaşama ihtimaliniz yüksektir. En azından bu şeyler gelmeden önce, başlamadan önce bu konuda da araştırılmış, önceden tanı almış ve önceden önlem almış olursunuz. Beyin damar hastalıklarında riskler çok önemlidir. Biz riskleri ikiye ayırıyoruz beyin damar hastalıklarında. Tedavi edilebilir risk faktörleri, tedavi edilemez risk faktörleri. Nedir tedavi edilebilir risk faktörleri? Önce edilemezlerden bahsedeyim. Bir kere ileri yaş, kişinin yaşını değiştiremeyiz. İleri yaş bir risktir. İkincisi cinsiyet. Beyin damar hastalığı maalesef erkeklerde daha fazla görüyor kadınlara göre. Belli bir yaşa kadar östrojen hormonu kadınları beyin damar hastalıklarından erkeklere oranla koruyor. Ve ırk özelliği genetik, genetik yapı. Yani bunları da değiştiremeyiz, ırkımızı değiştiremeyiz, genetik yapımızı değiştiremeyiz. Yani genetik bir yatkınlığınız, ailesel bir yatkınlığınız varsa diğer insanlara göre vardır, risk taşıyorsunuz demektir. Değiştirilebilir risk faktörleri nelerdir? Sigara içmek, sigara içmeyi bırakabiliriz. Alkol almak, alkolden de vazgeçebiliriz. Bunun dışında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı ve kolesterol yüksekliği en büyük risklerdir. İlk sırada yüksek tansiyon gelir. Ben poliklinime gelen hastalara her zaman şunu söylerim, yani hani belli bir yaştan sonra hastalar ilk önce şoka uğrarlar. Özellikle tansiyon konusunda. İlk defa benim poliklinimde tansiyonunu saptamıştır. Yaşı 55-56 mesela, tansiyonu yüksek saptamışızdır. Aa, benim hiç tansiyonum yüksek olmaz ki, yani ilk defa duyuyorum. Her şeyin bir ilki var. Tansiyonu yüksek olanların da, onlar gençken, onların da yüksek değildi tansiyonları.
Evet.
Biraz önce Alzheimer'dan bahsettiniz. Hı hı. Biraz o konuya gelelim isterseniz. Nasıldır, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır? Onlardan bahseder misiniz?
Alzheimer hastalığı, o da ileri dönem gelişmiş ülkelerin hastalığından herkesin büyük korkusu, fobisi. Unutuyorum, ben ileride Alzheimer olabilir miyim? Bunun için risk var mı? Sadece yaştan değil, gençler de unutuyor olmaktan çok korkuyorlar. Evet. Ve önceden neler yapılabilir diye bizlere geliyorlar. Alzheimer hastalığı yine beyin damar hastalığı gibi ileri yaş hastalığı. 65 yaşından sonra genellikle 65 yaş ve üzerinin hastalığı. Beyinde bellek mekanizmalarından sorumlu olan yerler, işte bu bir deniz atına benzeyen hipokampus dediğimiz bir merkez. O merkez ve ona yakın merkezlerin, işte temporal lob dediğimiz merkezin veya beynin ön dış tabakasının küçülmesiyle ortaya çıkan, oradaki sinir hücre kaybının azalmasıyla ortaya çıkan, yani beynin hücrelerinin volümünün kaybıyla ortaya çıkan bir hastalık. Tabii bunun için de risk faktörleri var. En ilk belirti unutmak, evet. Kelimeleri, isimleri hatırlayamamak, unutmak ve bir takım işlevlerin kaybı. Örneğin işte karakter ve kişiliğin değişmesi, kendine olan güvenin değişmesi, içe kapanma. Bir takım psikiyatrik bulgularla başlar aslında. Belli yaş grubundaki hastalarda özellikle bu şeye, hani içe kapanma, kendini geriye çekme, depresif duygu durumu veya örtülü gizli bir depresyon altında acaba annemiz, babamız, yakınımız Alzheimer mı oluyor diye şüphelenmek lazım.
Demansla arasındaki fark nedir?
Demansla arasındaki fark şu, biz tüm unutkanlıkla ilgili hastalıkların hepsine genel çerçevede demans hastalığı diyoruz. Demansların %60'ını, en büyük grubunu Alzheimer oluşturur. Başka demans nedenleri de vardır. İşte frontotemporal demans, pik demansı, Lewy body demansı gibi daha az görülen demans cinsleri de vardır. Onlar da diğerlere. Bunlar klinik muayene ve yapılan nöropsikiyatrik testlerle ve işte PET CT, MR'larla hangi tip demansı geçiriyor hasta, tecrübeli bir nöroloji uzmanı çok rahatlıkla ayırt edebilir.
Risk faktörlerinden bahsedelim isterseniz.
Risk faktörleri çok önemli, çok önemli. Burada da Alzheimer'da da aynı şekilde değiştirilebilir, değiştiremeyen risk faktörleri var. İşte yine yaş. İşte yine genetik değiştiremez risk faktörleri. Ailede Alzheimer'lı hasta varsa, işte annemiz babamız Alzheimer tanısı almışsa, hele de 65 yaşından önce Alzheimer tanısı almış aile bireyimiz varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Genetik açıdan risk taşıyoruz anlamına geliyor. Bunun dışında değiştirilebilir risk faktörlerine gelirse yine yüksek tansiyon diyeceğim.
Evet.
Yine yüksek tansiyonun altını çizeceğim. Yine kalp damar hastalığı geçirmiş olmak, beyin damar hastalığı geçirmiş olmak.
Sigara herhalde, alkol.
Ama ön sırada başka evet. Şeylerin altını çizeceğim. Özellikle guatr hastalığı. Hipotiroidi Alzheimer hastalığı için çok ciddi bir risk faktörüdür. Hipotiroide çok dikkat etmek gerekir. Endokrin uzmanların da bu takip ettikleri hastaların en azından bu açıdan, yani hani 30'lu 40'lı yaşlardan beri hastalarını hipotiroidi tanısıyla takip ediyorlar. Evet. Çeşitli ilaçlar veriyorlar. O uzmanların da aralıklı Unutkanlık açısından hastalarını kontrol etmeleri ve gerekirse nöroloji uzmanlarına sevk etmeleri gerekiyor. Kronik depresyon. Tekrar bunun da altını çiziyorum. Geçmiş yıllarda ortalama en az 10 yıl depresyon hastalığı geçiren bir insan, çünkü depresyonda beyinde kullanılmayan merkez mekanizmalar Alzheimer'daki kullanılmayan küçülen yerle aynıdır. Deniz atı gibi olan hipokampus. Depresyonda orası bir baskıya uğrar. İşte hatıraları, eskideki takıntılı hatıralar ortaya çıkar, yeniler bastırılır. Bir müddet sonra depresyondan çıkamayan, bocalayan kişi kendini Alzheimer'ın kucağında bulur. Yani demek ki en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, yüksek tansiyon ama guatr ve depresyona da çok dikkat etmek gerekiyor. Hele yüksek tansiyonunuz, bir de guatrınız, üstüne üstlük bir de depresyonunuz varsa, ki guatr hastaları da depresyona girerler, sık depresyona girerler. Metabolizma hormonlarının etkisinden kaynaklanır. Yaşlılığınızda büyük bir risk altındasınız. Bunun şakası yok demektir. Yüksek kolesterol, yüksek şeker, sigara içmek yine Alzheimer için risk faktörleridir.
O zaman Alzheimer konusunda genetik yatkınlığı olan kişiler erken yaşlarda bu saydıklarınızla dikkat edip önceden tedbir almaları gerekiyor.
Bize en çok şunu sorarlar. Ailemde Alzheimer'lı hastalar var. Alzheimer olup olmayacağımı daha önceden öğrenip bunun önlemini alabilir miyim? Yani Alzheimer'dan kendimi koruyabilir miyim? Bu konu üzerinde aslında çok çalışıyor nöroloji uzmanları. Evet, bunun önlemi var. Bir de Alzheimer aşısı var. Alzheimer aşısı kimlere uygulanır? Alzheimer tanısı almış olanlara mı? Yoksa Alzheimer tanısı almamış olanlara mı? Bir takım çalışmalar var. Ailesinde Alzheimer tanısı almış olan insanlar, daha henüz unutkanlık şikayeti olmadan nöropsikolojik testlerden geçiriyoruz. Bir beyin MR'ını çektiriyoruz. İşte nöropsikolojik kognitif testleri, bellek testleri normal. Genellikle MR'ları normal. Hastanın unutkanlık şikayeti yok. Belinden su alıyoruz. BOS dediğimiz su. Orada amiloid protein ve tau protein oranına bakıyoruz. Amiloid protein ve tau protein oranı bize o kişinin Alzheimer olup olmayacağını gösteriyor. Bir de Alzheimer'ın genetik tahlili testlerini istiyoruz. Presenilin genleri. O genleri de taşıyorsa yüksek ihtimalle bu kişi Alzheimer olacaktır. İşte henüz daha Alzheimer olmamış ve yüksek Alzheimer olma riski taşıyan kişiyi hem bu koruyucu yani risk faktörlerden koruması için uyarıyoruz. Tansiyona dikkat et, şekeri kontrol et, şeker hastası olmamaya çalış, guatrın var mı? Varsa tedavi ol. Depresyonda mısın? Bir test yapalım. Depresyona girme. Depresyondaysan çıkaralım seni. İşte bu hastalara Alzheimer aşısı uygulayabiliyoruz. Alzheimer aşısıyla Alzheimer olmaları önlenebiliyor.
Hep söylenen bir şey var. Zihinsel faaliyetleri sürdürmek, aktiviteleri, işte kafa yorucu, böyle kafa çalıştırıcı, okumak, şey etmek, bunlar. Çünkü biliyoruz hakikaten 100 yaşına kadar yaşayan insanlar var, 120 yaşına kadar. Bakıyorsunuz hiç Alzheimer falan olmuyor, bir şey olmuyor.
Evet.
Bunun etkisi nedir acaba?
Risk faktörlerini sayarken Alzheimer genellikle entelektüel seviyesi, sosyo-kültürel seviyesi düşük insanlarda çok daha fazla görülüyor. Sosyo-kültürel seviyesi yüksek olan insanlarda da görülüyor ama çok daha az görülüyor. Çok daha geç giriyorlar onlar. Örneğin bütün risk faktörleri var. İşte genetik yatkınlığı var, sigara içiyor ondan sonra, kolesterol yüksek, tansiyonu var. Ama sosyo-kültürel seviyesi yüksek, entelektüel kişi ve sosyal birisi. Eğer böyle olmasaydı belki 60-65 yaşında Alzheimer olacaktı. O kişiler çok daha geç, bir 10 yıl, 20 yıl, belki 80 yaşında hafif hafif unutkanlık bulguları başlıyor. Kendini koruyabiliyorlar. Sosyal olmalarını istiyoruz hastaların, sosyal yaşamdan kopmamalarını. Mutlaka bu tür işte beynin zihinsel faaliyetlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını, işte bol bol bulmaca çözmelerini, günlüğü ve günceli takip etmelerini yapabiliyorlarsa satranç onaylıyoruz. Çünkü orada da bir matematik hesabı var.
Evet. Alzheimer tedavisinde bayağı bir ilaçlar hatta yavaşlatılıyor, geciktiriliyor. Ondan bahsedelim isterseniz.
Şimdi bir yaş lanetini unutkanlık, yani 50 yaşından sonra hepimizin önüne geleceği bir unutkanlık. Yani gençliğimiz gibi olmayacağız. Çünkü sinir hücreleri belli bir şekilde azalacak yaşla birlikte. Bu test sonucunda ortaya çıkan yaş denintili unutkanlık çok fazla ciddiyete aldığımız bir durum değil. O durumda da hastaların bir takım parametrelere dikkat etmelerini söylüyoruz. İşte tansiyona, şekere, vitamin B12 düzeyine, folik asit düzeyine. Bunlar eksikse vitamin B12 ve folik asit, bunlar da ciddi unutkanlığa neden olacak şeylerdir. Ama halkımız yanlış anlıyor. Yani vitamin B12'm eksik, ben Alzheimer olacağım veya işte Alzheimer olmamak için B12 alırsın, Alzheimer olmazsın. Bunun alakası yok. Tedavi edilebilir bunama demans çeşitleri var. Tedavi edilebilir demans çeşitlerinden, hani az önce siz sordunuz, evet, ya Alzheimer demans mıdır, demans nedir diye. İşte demans tablosunun içerisinde vitamin B12 demansı da var. Vitamin B12'ni yerine koyarsın, kişinin belleği de düzelir. Şeyleri unuttum, unutkanlığa neden olan başka guatr hastalığı ve depresyonu saydık. Kafaya gelecek darbe, evet, travma ve beyin kanaması geçirmiş olmak. Özellikle siz beyin cerrahısınız, subdural hematom, evet, dediğimiz beyin kanaması Alzheimer için çok büyük bir risktir. Doğru. Ve gençlerimizin, çocuklarımızın, büyüklerimizin hiçbir şekilde kimsenin kafasına darbe yapmamamız gerekiyor. Yani yıllar sonra bu demans tablosuyla kişinin önüne pilav gibi çıkabilir. Hani bu işte şiddet olayları, kafaya gelen, evet, darbeler, işte kafanın ciddiyetle korunması gerekiyor.
Doğru. Uyku çok önemli. Uykudan uyanıldığında bazı kişiler çok yorgun kalkarlar böyle. Bunun arkasında bilinmeyen sebepler olabiliyor bazen. Uyku apnesi denen, değil mi, uyku rahatsızlıkları ile ilgili. İsterseniz ondan da bahsedelim. Sizin hatta bir uyku laboratuvarınız var.
Evet.
Bu konuda çalışmalarınız da var.
Evet. Şimdi uyku ile ilgili hastalıklar bir horlamayla beraber giden hastalıklar. Ve horlamanın dışında işte uykuya dalamama, uykuya daldıktan sonra sık sık uyanma, insomnia dediğimiz hastalıklar veya aşırı uyuma, hipersomni, narkolepsi dediğimiz diğer grup hastalıklar. Horlamayla giden hastalıklardan bahsedecek olursak, eskiden horlama toplumumuzda oldukça sıradan, ne var ki herkes horlar diye görülen, hastalık olarak görülmeyen bir durumdu. İşte babamı horlar, dedemi horlar, komşunun duvardan horlama sesi gelir, horlar insanlar diye. Ama horlama ister nefes durmasıyla sonuçlansın, ister sonuçlanmasın, her şekilde patolojiktir ve ciddiye alınması gerekiyor horlamanın. Mutlaka en azından bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekiyor horlayan kişinin. İnsanlar neden horlar? Nefes, uyuduğumuz zaman nefes borumuzdaki kaslar gevşer. Hepimiz de gevşer. Ama bazı insanlarda bu gevşeme çok daha fazla olur ve soluk borusunu, nefes borusunu tıkar, kapatır. Ağız yoluyla, burun yoluyla gelen oksijenin bu soluk borusunun duvarlarına çarpmasıyla çıkarılan bir ses ortaya çıkar. Bu ses horlama sesi olarak ortaya çıkar. Şimdi sadece basit bir horlaması varsa çok önemli değil basit horlama. Onun nedeni ortaya çıkarılır. Yani acaba işte sarkan bir damağı mı var, küçük dili mi büyük veya burnunda bir deviasyonu var veya bir geniz eti mi var. Her neden neyse bu neden giderilmeye çalışılır. Soluk borusu genişletilmeye çalışır. En tehlikelisi şudur. Horlamanın, yani aralıksız horlama önemli değil ama horlamaların arasında durmalar varsa, ki buna biz şahit de olabiliyoruz kişileri dinlediğimizde, yani horlayıp aradan bir durgunluk, sessizlik dönemi, horlayıp sessizlik dönemi, işte o sessizlik dönemi kişinin fark etmediği nefes durmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu çok önemli. Hastada uyku apne sendromu olabilir. Uyku apne sendromu olan hastalar nasıl anlayabilir de hekime başvurabilirler? Eğer horluyorsanız, eğer şahit oluyorsa etrafınızdaki insanlar horladığınıza, sabah kalktığınızda kendinizin üzerinizden tır geçmiş gibi uyuduğunuz halde, epey uyuduğunuz halde yorgun olarak kalkıyorsanız, uykunuzu almamış gibi yorgun kalkıyorsanız, gün içinde yorgunluklarınız oluyorsa, İstanbul gibi hayat şartlarında yaşayan insanlarda bu yorgunluğunu herkes kendileri gibi zannederler. Büyük şehir yorgunluğu ama değil. Ve uykuya dalmakta zorluk çekmiyorsanız, işte akşam eve gittiğinizde akşam yemeği yedikten sonra küt diye bayılıp uyuyabiliyorsanız rahatlıkla, buna rağmen yine sabah kalktığınızda yorgun kalkıyorsanız ve uyurken boyun çevrenizden terliyorsanız, siz uyku apne sendromu olabilirsiniz. Mutlaka uykuyla ilgilenen uzman bir hekime başvurmanız gerekiyor. Uyku laboratuvarına başvurmanız gerekiyor.
Son zamanlarda uyku tedavi merkezleri daha da yaygınlaşmaya başladı. Evet. O zaman ciddi hakikaten tedaviler uygulanabiliyor.
Buna değil mi? Hükümetin de çok ciddiye alması gerekiyor. Çünkü bizim inancımıza göre trafik kazalarının altında en fazla uyku apne sendromuyla dolaşan şoförlerden kaynaklanıyor. Gündüz sabah yorgun kalkan, gündüz sürekli yorgun olan kişi miskin olur, hareketsiz olur ve giderek kilo alır. Uyku apnesinin piknik tipi kişilerin bir görünüşü vardır. Yani erkeklerde göbek ve kalın bir boyun. Biz nöroloji uzmanları ve uykuyla ilgilenen nöroloji uzmanları trafik kazalarında uyku laboratuvarına yatırdığımız kişilerde buna şahit olmuşuzdur. Zaten öyle söylerler ki işte kilo alan hastalar ve uyku apnesi olanlar, en ufak bir kırmızı ışıkta trafikte beklerken bile uyuyorum doktor hanım. Yani bizi beklerken koridorda zaten uyurlar hastalar. Bunlar artık daha ileri evrede olanlar. Yani trafik kazalarını azaltmak istiyorsak şoförlere düzenli uyku testi yapmamız lazım. Evet. Ve uykuyla ilgili sıkıntısı olan hemen tedavi olmalı. Bunun şakası yok.
Hiç uyuyamamak nasıl bir hastalık o zaman?
Hiç uyuyamamak çok nadir görülen bir hastalık. Onun bir familial insomnia denen bir şeyi var. Artık böyle patolojik ve ölümle sonuçlanıyor. Çok nadir görülen bir virüslerin neden olduğu bir hastalık diye görünüyor. Çok ender görülüyor hiç uyuyamama hastalığı. Bir de biz genellikle hiç uyuyamıyorum diye gelen hastalarda büyük çoğunlukla uyku algı bozukluğu ve altından başka nedenler ortaya çıkarabiliyoruz. Yani uyku hijyeninin kişinin kendisinden kaynaklanan bozukluğundan. Yani geç saatlere kadar bilgisayarın başında olmak, işte uykusunun gelmesini beklemek, yatağa gitmek için. Yatak odasına her şeyi taşımak, işte cep telefonunu, bilgisayarını taşımak, yatak odasını sadece uyumak için kullanmak lazım. Evet. Yani hani uykumuzun gelmesini beklemeyeceğiz. Belli bir uyku saatimiz olacak. O saatte yatağa gideceğiz. Bir müddet sonra uykumuz zaten gelir. 15 dakika içerisinde uykumuz gelmiyorsa biz uyku doktorları yataktan çıkmasını istiyoruz ve önerdiğimiz bazı şeyler var. Uykusu kaçan insanlar için.
Evet. Neler mesela?
15 dakika içerisinde uykusu gelmediyse, uykunuz gelmediyse yataktan çıkın. Başka bir odaya gidin. Hafif ağır olmayan bir kitap okuyabilirsiniz. Hafif bir çay içebilirsiniz. İşte rahatlatıcı, relax çaylardan. Veya yine ılık bir duş alabilirsiniz. Ilık bir süt içebilirsiniz. Bir müddet sonra tekrar yatağınıza gidin diyoruz. Tekrar gittiniz, tekrar uykunuz gelmedi, 15-20 dakikayı aştı, yine yatağınızdan çıkmanızı istiyoruz. Bu defa sırayla hani önce bir süt içmek ya da ılık duş almak, bu sabaha kadar böyle devam etti diyelim. Mutlaka ertesi güne borçlu olacağınız için o günü biraz kötü geçirirsiniz, kötü yaşarsınız. Biraz aksaklıklar olur ama akşam geldiğinizde öğlen ve öğleden sonra uykunuzu almamanızı istiyoruz. Yani uykusuz kalın, akşam geldiğinizde tekrar uyuyacaksınızdır. Ondan sonra yapmanız gereken şeylere, yani her insana söylemiyoruz. Yani kafasını yastığa koyduğunda şak diye uyuyan insan için bu öneriler gerekmiyor. Ama uykuda ciddi sıkıntı yaşayan insanlar, uykuya dalmakta ciddi sıkıntı yaşayan insanlar için uyku konusunda bazı kurallar var. Her gün aynı saatte yatağa gitmelisiniz. Yatak odanız serin, loş olacak, karanlık olacak, sessiz olacak. Yatak odanıza cep telefonunuzu, yani yatarken cep telefonunuzla mesajlaşmak, arkadaşlarınızla haberleşmek, bunlar uykunuzu kaçıracak şeyler. İşte bilgisayarla yatakta televizyon seyretmek, özellikle yatak odasında asla televizyonu önermiyoruz. Sessiz olacak yatak odanız. Diğer bahsettiğimde işte uykunuz kaçtığında yapmanız gerekenler, ılık bir duş alabilirsiniz veya bir ılık bir süt içebilirsiniz veya relax çaylardan alabilirsiniz. Ondan önce uykusu kaçan insanlar için geç saatlerde spor yapmayın, ağır yemekler yemeyin. Öğleden sonra örneğin 15'ten sonra Türk kahvesi, diğer kahve, çay, kahve uyaranlardan uzak durun ve sigara da dahil buna. Eğer egzersiz ve spor yapıyorsanız akşam saatleri saat 9'dan önce bunu tamamlayın. Çünkü yaklaşık 2-3 saat kalbin egzersiz yaptıktan sonra uykudaki düzene ulaşması için bir süre gerekecektir. O süre içerisinde sempatik sinir sistemi uyarıldığı için kişinin uykusu kaçmış olacaktır.
Evet. Bu uyku bozuklukları ile ilgili ilave etmek istediğiniz bir şey varsa... Yoksa soruyu değiştirmek istiyorum. Başka bir konuyla ilgili, MS ile ilgili sormak istiyorum.
Uyku bozuklukları ile ilgili ben uyku apne sendromlarının kendilerini çok iyi tanımalarını ve etraflarında bu tür insanlara dikkat etmelerini istiyorum. Yani özellikle trafik kazalarının altını tekrar çizmek istiyorum. Keşke hani yurt dışında yapıldığı gibi bizim ülkemizde de bu uzun yol şoförlerine hani ehliyet verirken bir takım kurallar vardır. Bu kuralların altından işte 3 yılda bir uyku laboratuvarından test yapılması gerekliliği ve şartı da koysa. Çünkü kişi 3 yıl önce işte kilosu normal olur. Özellikle erkekler. Horlaması hafiftir. Uyku apnesi yoktur. 3 yıl sonra artık iyice kilo almıştır. Ciddi bir uyku apne sendromu olmuştur. Ve yollar için ciddi sakıncası vardır o insanın. Bu konuda tekrar altını çizmek istiyorum.
O zaman MS ile ilgili sorayım. Biraz bize MS'den bahsedebilir misiniz? Sağlık arasında çok duyuyoruz. Nedir MS?
MS benim asistanlığımdan itibaren en çok uğraştığım ilk göz ağrım hastalık. Çok az bilinen, yani biz anlatsak da gerçekten hani anlatabilmek de çok zor. Kavrayabilmek de çok zor hastalığı. Çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyoruz. Hani sinir hücrelerini bir telefon kablosu olarak düşünelim. Beynimizdeki sinir hücrelerini. Nasıl ki telefon kablosunun etrafında siyah plastik bir kablo var. İçerisinde de teller var. Akımı sağlayan teller, etrafındaki de siyah plastik kablo. MS hastalığında bilinmeyen bir nedenle savunma sistemimiz yabancı mikroplara, yabancı virüslere gösterdiği savaşı yanlış algılayarak sinir hücresini bu mikroplara benzeterek, yabancı addederek, onların yabancı bir madde olduğunu düşünerek önce gidip sinir hücresine saldırıyor. Nasıl saldırıyor? Bu sinir hücresinin etrafındaki yağlı bir kılıf var. İşte hani telefon kablosunun kılıfı gibi. Gidip o yağlı kılıfı zedeliyor, zarar veriyor. Yağlı kılıf açılıyor. Yani telefon kablolarının açıldığını düşünün. O zaman telefon görüşmesi esnasında ne olur? Kişi daha belki görüşebilir ama cazırt cuzurt sesler gidip gelmeye başlar. Ve iletişim bozulur. O esnada o sinir hücresi beynin hangi merkezindeyse nerede olduğunu çok fazla önceden kavrayamıyoruz. Ama bildiğimiz bazı kurallar var en fazla nerede görülüyor diye. O sinir hücresi beynin hangi bölgesinde ve nereye yönetiyorsa onunla ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani o sinir hücresi görmeyi sağlayan göz siniri ise kişi kör oluyor. Evet. Denge merkezinde ise çift görmesi oluyor, dengesi bozuluyor, bulantı kusması oluyor, yürüyemiyor. İşte beyincik denen yerde ise, koordinasyonu sağlayan yerde ise yine elinde titremeler oluyor. İşte koordinasyonu sağlamıyor, sarhoş gibi yürüyebiliyor. İşte kol ve bacağı yöneten bir merkezde ise kol ve bacağında aynen beyin damar hastalığında olduğu gibi birdenbire değil ama yavaş yavaş yerleşen bir felç ortaya çıkıyor. Omurliğinde ise ayaklarının her ikisinde felç veya duyu kusuru ortaya çıkabiliyor. Yani biz aslında nörolojinin çöplüğü diyoruz MS'e. Nerede ne varsa çeşitli nörolojik hastalıklarında olacak şeyler ortaya çıkıyor. Yani bunlar böyle bir yağmur gibi, sel gibi aynı anda küt diye ortaya çıkmıyor. Yani görme merkezinde oluyor, ilk atağına geçiriyor, kör oluyor hasta. O savunma sisteminin şöyle de bir özelliği vardır. Önce hata yapıyor, gidip saldırıyor sinir hücresine. Bir müddet sonra hatasını anlıyor. Ben yanlış bir şey yaptım galiba, yani yanlış yere saldırıyorum diye. Bu defa hatayı algılayınca düzelten hücreleri gönderiyor oraya, iyileştirici hücreleri gönderiyor ve tekrar tamir ediyor yaptığı hatayı. İşte bu yüzden MS hastalığı ataklar iyileşmelerle giden bir hastalıktır. Yani biz tedavi vermesek bile hastalığın başlangıcında kişi kör olsa bile bir müddet sonra kendiliğinden dahi düzelebiliyor, iyileşebiliyor.
Özellikle hangi yaş grubunda görülüyor?
MS genç yaş grubunda görülür. 20-40 yaş grubunda en fazla görülür. 20 yaşın altında, 40 yaşın üzerinde görülmez mi? Görülür, evet. Görebiliriz ama çok nadirdir. Kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülür. Ekvatora yakınlığa göre de şeyi artar. Yani ekvatora yakın oturanlarla kuzey kutbuna doğru veya kutuplara doğru oturanlarda daha fazla görülür. Beyaz ırk da çok daha fazla görülür siyah ve sarı ırka göre. Kadınlarda fazla görülür dedik. Beyaz ırk da fazla görülür. Ekvatora yakın daha fazla görülür. Soğuk ülkelerde. Bundan da son zamanlarda D vitamini eksikliği suçlanıyor. Hani o bölgelerdeki insanların güneş görmediği için D vitamini eksik olduğunu. Yapılan bir takım bilimsel çalışmalar evet. var. İşte MS hastalarının genetik de olsa D vitamini yapımında kullanılan bir takım kimyasal enzimlerin eksik olduğu ortaya çıkmış. Örneğin hani bu şu anlama geliyor. MS hastası D vitamini eksik mi? Onu yerine koyayım da ben MS hastası hastalığından kurtulayım veya MS hastası olmayayım. Anne karnındayken, daha anne hamileyken, hamile annenin D vitamini eksikliği varsa bebeğinin ileride MS olma riski var. Yani burada da kadın doğumculara iş düşüyor. Evet. Yani nasıl tarama testleri yaparken bir takım testlere bakıyorlar, folik asidi yerine koyuyorlar ki işte nörotip defektleri olmasın. D vitamini düzeyine de bakılması gerekiyor ki hamile annenin bebeğinin ileride MS hastası riskinin düşük olması için.
Bilinen bir şeyler var. Mesela daha eğitim düzeyi yüksek insanlarda, şehirlerde...
Kültürel düzeyi yüksek insanlarda daha yani, fazla görülüyor. Stres yönetimi bundan suçlu olabilir ama yine de bu o kadar çok böyle altı çizilen, belirgin olan bir şey değil. Entelektüel evet. düzeyi düşük olan insanlarda da çok fazla MS hastalığı görebiliyoruz. Nedeni bilinmiyor diyoruz. Nedir nedenleri? Bazen bir viral bir enfeksiyonun veya aşıdan sonra... bir viral bir tetikleyici faktörün bu savunma sisteminin evet. bozduğunu, savunma sisteminde bu viral enfeksiyona veya aşı ajanına karşı antikor üretip bu antikor virüslerle sinir hücresinin antikor benzerliği görüp virüslere saldırdığını veya işte aşıyla ilgili rahatsızlığı yok etmeye çalıştığını düşünüp gidip sinir hücresini zedelediği düşünüyor. İşte bazı toksik maddeler, bazı eksiklikler, çevresel nedenler suçlanıyor. Yani genetik, çevresel nedenler. Ha, bir de şeyi sorarlar, MS hastalığı genetik midir diye. MS hastalığı genetik bir hastalık değildir. Yalnız genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. Evet. Yani ailenizde anneniz babanız MS'e modamut işte otozomal resesif otozomal dominant bir şekilde siz de şu kadar oranda MS olursunuz diye bir riskiniz yok. Toplumda görülme riski MS'in %2-4'tür. Ailesinde en az bir kişi de MS hastası olan kişinin MS olma ihtimali 2'ye katlar. Ne olur? İşte 4 ile 8 olur. Yine de yüksek bir risk değildir.
Her zaman belirti verir mi MS? Yoksa?
İşte MS hastalığı bazen anlaşılmayabilir. Evet. İşte kol uyuşması veya işte tek bacakta bir duyu kaybı, his kaybı veya uyuşma bazen anlaşılmayıp işte omurilikle evet. ilgili bel bölgesinin bir filmi çekilir. Aynı zamanda hastanın gerçekten bir fıtığı da vardır. Fıtık zannedilir, evet. ameliyat olur. Bunlar çok görülür MS hastalığında. Ama hasta iyileşmez. Veya boyunda fıtık zannedilip ameliyat olur. Veya bu rahatsızlık iyileştiği için hani düşünün kolunuz uyuşuyor. Sonra dedim ya savunma sistemi yaptığı hatayı fark ediyor, düzeliyor. Evet. Sonra düzeliyor. Bir müddet sonra çift görüyorsunuz, düzeliyorsunuz. Bir müddet sonra başka bir şey başlıyor, düzeliyorsunuz ama anlatamıyor kişi bunu hekime ve sanki bunlar psikolojikmiş, psikiyatrik evet. rahatsızlıkmış gibi düşünüp MS hastalarının %25'i psikiyatri doktorlarına gidiyorlar, yönlendiriliyorlar. Ama bir müddet sonra tablo tam yerleştiğinde, özellikle yani tek gözün görmemesi artık hiç kimsenin kaçırabileceği evet. bir şey değil. Mutlaka ya da göz doktoruna gider ya da nöroloji uzmanına gelip araştırılırlar. MS tanısı nasıl konuyor? Bu da çok önemli evet. MS tanısının. Çünkü az önce arkadaşlarla da paylaştım. Daha iki gün önce benim poliklinime bir hasta geldi. 53 yaşında erkek hasta. Hani 20-40 yaşlar arasında görülür demiştik. Evet. Yani o yaştan sonra çok fazla görülmez. Kararını vermiş bir şekilde gelmiş. Doktor hanım, sizden önce iki doktora gittim. İkisi de bana yardımcı olamadılar. Ben interneti okudum. Kesinlikle ben MS hastasıyım. Ve sizin bana bu tanıyı koymanız için geldim. Yani kararını vermiş, tanıyı koymuş, internette okumuş, bütün bulguları okumuş, hepsi kendisine uyuyormuş. Bazen işte uyuşuyormuş, eli ayağı işte, bazen başı dönüyormuş. Yani bütün bu şikayetler hemen hemen hepimizde olabilir. Bu MS olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani o kadar güzel tablo yerleşiyor ki çok belirgin bir şekilde hekime geliyor ve hiç kaçırılmadan tanısı konuluyor. Şüphelendiğim, yani hasta mutlaka ilk önce çok detaylı bir nörolojik muayenesini yapmak lazım. Özellikle MS konusunda tecrübeli hekimler tarafından yapılması lazım. Çünkü bazen doktorlar da bazı şeyleri kaçırabiliyorlar. Mutlaka bir manyetik rezonans, beyin manyetik rezonansı çekmek gerekiyor. Ne görüyoruz MR'da? MR vazgeçilmez evet. tanı koydurucu bizim için bir yardımcı test. Bu hani dedik ya işte telefon kablosuna benzeyen sinir hücrelerinin etrafı yeniyor. Çıplak kalıyor bu sinir hücreleri. İşte o etrafı yenen, çıplak kalan yerler beyin MR'ında böyle beyaz plaklar şeklinde kar gibi çok güzel özellikleri olan bir tablo gibi önümüze çıkıyor. Yani hekimler bunu görebiliyorlar. İşte şey çok önemli, bazen migren hastalarında da bu görüntüler olabilir. Ama işte bu görülen plak denen nedve dokusu, sonuçta o bir yara dokusu. Biz o yara dokusunu MR'da, nedve dokusunu MR'da plak gibi görüyoruz. Ve biz ona plak diyoruz. Beyaz plaklar gözle de görebiliyor, hastalar kendileri de görebilir. Ama bunun şekli işte ovoid olacak, ventriküllere dik duracak, işte belli yerlerde olacak, işte çok beynin dış tabakasına çok yakın olmayacak, beyaz tabakada olacak, işte beyin sapında olabilir, şurada olacak, burada olacak diye bizim için kriterler var. O kriterleri tamamlaması gerekiyor. Eskiden çok fazla beyin omurilik sıvısı alımına başvururduk ama şu anda klinik bizi çok kesin tanı koyduruyor. Yani MR'ı da bizim için dört dörtlük görünüyorsa beyin omurilik sıvısını sonraya bırakabiliyoruz. Ama kesin tanı koyamadığımız, emin olamadığımız vakalarda yardımcı olması için beyin omurilik sıvısı alıyoruz. Bir de yardımcı diğer testlerimiz var. Örneğin görme kaybıyla giden hastalar için VEP. Veya bu görme kaybı olmadan da gizli bir şekilde hasta farkına varmadan acaba bir optik sinir, yani göz sinirinin hasarıyla giden bir rahatsızlığa yakalanmış mı diye işte VEP dediğimiz, BAYEP dediğimiz, SEP dediğimiz testleri de MS hastalarına yapıyoruz. Bununla mı tanı konuyor? MS ile benzer, beyinde bu işte plak şeklindeki görüntülere benzer görüntü yapacak o kadar çok hastalık var ki bu hastalıkları da tarayıp dışlamamız gerekiyor. Yani bunu yapan bir AIDS olabilir, bir sifiliz olabilir, Lyme hastalığı olabilir, tüberküloz olabilir, lösemi olabilir, lenfoma olabilir bunu yapacak. Tüberkülozdan bahsettik. Vaskülit dediğimiz işte lupus eritematozus ve genel hastalığı veya başka pek çok vaskülitik hastalıklar olabilir. Bunların da tarama testleri var. Çok geniş bir çerçeve. Ciddi bir B12 eksikliği bile beyinde bu şekilde plaklara neden olabilir. Yani B12'si işte 40'lara 50'lere düşmüştür. Bu tür görüntü olabilir. Yani şikayetleri de aynen MS gibi olabilir. B12'den tutun da işte kan hastalıklarına varıncaya kadar vaskülitler, kan hastalıkları, tüberküloz için taramalar, hepsini yapıyoruz. Bunların olmadığını saptadıktan sonra MS olduğumuz konusunda emin oluyoruz. Evet.
O zaman tedavi yöntemine gelirsek nasıl bir tedavi uygulanıyor?
MS'in iki çeşit tedavisi var. Aslında üç çeşit diyebiliriz. Atak olduğunda atak tedavisi. Evet. Bir de hastalığın kendisinden korumak için koruyucu tedavisi. Bir de diğer semptomları olan semptomatik tedavi. Yani nedir semptomatik tedavi? Eğer depresyondaysa depresyonla mücadele. İşte kaslarında sertleşme varsa onun için işte kas gevşetici vermek. veya baş ağrıları veya başka bir nedenleri varsa onu gidermek, semptomatik tedavi diyoruz. Atak tedavisinde genellikle kortizon dediğimiz bir ilacı yüksek dozda kullanıyoruz. Her hastaya göre değişiyor. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün hastaya göre. Belki de eğer ağırlığı fazlaysa işte haftada bir, ayda bir pekiştirici kortizon tedavileri de yapabiliyoruz.
Uzun süreli yaşam kalitesi nasıl oluyor MS hastalarının?
Şimdi MS hastalarının %80'i iyi gidişli MS hastalarıdır. Yani toplumda gördüğümüz MS'ler, biz hani sakat olan MS'leri gördüğümüz için insanlar çok korkuyor MS'den. Ama biz bir de hani buzdağının bir de görülmeyen kısmı var. Evet. Onlar sağlıklılar, aramızdalar yani. Hani bizim aramızda çalışıyorlar. Sadece biz hekimler biliyoruz onların MS hastası olduğunu. %80 iyi gidişli bir hastalıktır. %20'si kötüye gider. MS hastalığının 4 şekli var. İşte ataklarla giden formu, işte atak olup iyileşiyor, atak olup iyileşiyor, tama yakın iyileşiyor veya birazcık sekel kalıyor. Bir de ataklarla gidip belli bir süreden sonra her atakta birazcık sekel kalıyor. Her atakta birazcık sekel kalıyor. Bir de başından itibaren kötüye giden formu var. Biz buna primer progresif diyoruz. Tek atak geçiriyor hasta. Örneğin paraparazi geçiriyor. İyileşmiyor, kalıcı kalıyor veya başta hafifken o tek atağa giderek ağırlaşıyor ve tekerlekli sandalyeye maruz kalıyor. Evet. İşte bu en kötü formu. Allah'tan çok nadir görülen bir formu. Bir de sekonder progresif formu var. İşte ilk başta örneğin ortalama 10 yıl boyunca ataklarla seyrediyor. Ataklar iyileşiyor, ataklar iyileşiyor. 10 yıldan sonra her geçirdiği ataktan bir sonra artık iyileşmemeye başlıyor hasta. Onda bir sekel, bir arıza kalıyor. Buna da sekonder progresif formu diyoruz. Her forma göre verdiğimiz tedavi farklı. İlk başta hemen tanı koymuyoruz tabii ki. Biz hekimlerin bir bekleme, bir tanı koyma kriterleri var. İşte McDonald's tanı kriterlerini. Hasta bir göz atağı geçiriyor. Tek göz atağı. İşte MR'ında da 3 tane plağı var. MS olmasından şüpheleniyoruz. Yani senin MS olmandan şüpheleniyorum deyince kapı kapı dolaşıyor. O da aynı şeyi söylüyor. Diğeri de yani hani kardeşim neyim ben? MS miyim değil miyim? MS'sin demiyoruz tabii ki. Hani o hastalara söylüyoruz. Tek bir atak geçirdin. Göz atağı. Biz buna izole bir bulgu diyoruz. Bu atağı geçirenlerin %25'i MS olabilir. Belli bir süre içerisinde. Bekleyeceğiz. Bunu bize zaman gösterecek. Evet. Yani düzenli aralıklarla 3 ay sonra bir MR, 6 ay sonra bir MR, 1 yıl sonra bir MR. İşte MR'larda o plak sayısı geriliyor mu? O 3 tane gördüğümüz plak artıyor mu? Veya bazı optik nörit geçirenlerde, görme hatası geçirenlerde hiç plak olmuyor. MR tamamen sağlam oluyor. Yani hiçbir şey yok. Ama yıllar sonra görülmeye başlıyor bulgular. İşte ondan sonra evet artık sen MS'sin diyebiliyoruz. Hani bizim insanımızda pek bu süreçten hoşlanmıyorlar. Bir şey geçirildiği zaman en başta hemen tanısının konulmasını istiyorlar. Yani bu da MS için mümkün değil ilk başta.
Evet.
Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizin bu konuda sormak istediğiniz başka var mıydı?
Çok geniş konular tabii. Evet. Daha başka konular da kaldı. İnşallah başka bir programda konuşuruz ama çok bilgilendirici evet. Oldu hakikaten.
Çok teşekkür ederim.
Başarılarıyla başladık. Beyin damar hastalıkları, Alzheimer hastalığı bunlar herkesin bilip duyduğu, yaşadığı şeyler ailelerinde de migren hastalığı inşallah. Evet.
Aslında çok önemli hastanemizin yaptığı bir şey kaldı. Parkinson.
Evet.
En önemli işimiz o aslında. Yaklaşık 400'e yakın hastaya pil taktık biz hastanede. Türkiye'de tek Parkinson'a pil cerrahisi uygulanan bir merkez. Başka zaman aslında ondan bahsetmek
aslında
lazım.
Aslında sizinle ikinci bir program yapmak istersek hakikaten Parkinson'la
evet.
ilgili.
Ama o zaman sadece bir Parkinson'a yer
evet,
vermek
evet. verebiliriz.
Aha.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
çok aydınlattınız.
Sağ olun.
Sağ olun katıldığınız için programımıza.
Çok teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine başka bir uzman hekimimizle birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.